İnsan ne kadar garip bir varlık değil mi? Bir durumla karşı karşıya kaldığında sürekli bahane üreten ve suçu başka tarafa yüklemek için elinden geleni ardına koymayan bir tür. Yaşanılan hiçbir şeyin sorumluluğunu üzerine almayan, sadece iyi olanı sahiplenen ama kötü bir durumla karşı karşıya kaldığında suçu başkalarına atmak için yapmayacağı şey olmayan insan. Basit olanı seçen. Psikoloji insanın kendi kendine geliştirdiği bu davranış biçimine savunma mekanizması der. Ve Freudian psikolojiye göre ilkel bir içgüdüdür. Şu anda etrafınızda bir takım problemler yaşayan arkadaşlarınızı düşünün mesela. İşinden olanlar, boşananlar, evlenemeyenler, geçim sıkıntısı çekenler, doğal afetlerde yakınlarını kaybedenler, görülmemiş hastalıklarla mücadele edenler gibi her türlü problem yaşayanları düşünebilirsiniz. Sınır yok. Herkes içinde bulunduğu durumu 3 aşağı 5 yukarı aynı biçimde açıklayacaktır. Haksızlık ettiğimi düşünenler olabilir. İşsizlik yaşayanlar örneğin, yahu benim elimde olan ne var? İş yok işte, arıyorum, çabalıyorum ama bulamıyorum ya da elimize 3-5 kuruş para geçiyor, günübirlik yaşıyoruz zaten diye düşünebilirler. Bakın bunların bile hepsi bahane. Daha ileri giderek daha fazla rahatsız edecek bir konuya değinelim. Hastalıklar. Doğuştan gelen hastalıklar hatta. Son günlerde herkesi korkutan, tarih boyunca var olan salgın hastalıklar mesela. Ya da iklimin bozulması. Artık yağmurun yağmaması. Depremler yüzünden ölen insanlar. Aklınıza ne geliyorsa. Hepsinin sebebi sensin, başkası değil. Suçu başka bir kuvvetin üzerine atmak ya da kendisini değersiz görerek elde ettiği başarıyı bir başka sözüm ona kuvvete mal ederek şükretmek. Hayatımızda yaşadığımız her sorunun sebebi kendimiziz. Kendimiziz derken bireysel düşünmeyin tabii. Toplumsal bir bütünlükten bahsediyorum. Ama bizi öyle düşüncelerle manipüle ederler ki, Tanrı yaptı, Tanrı böyle uygun gördü, şeytan yaptırdı, şeytana uydum, bu felaket başıma Tanrı'dan geldi gibi kaçış cümleleri kurarsınız. Kolay olan bu çünkü. Problemi başkasının üzerine atmak. Bu savunma biçimi bize küçük yaşlardan beri öğretilen en büyük reflekslerden bir tanesi. Özellikle olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldığımızda verdiğimiz ilk tepki. Takdiri ilahi. İşte bu sebeple bir felaketin yaşandığı bölgede ilk duyacağınız kelimelerdir kader ve kısmet. İbni Haldun'un sözüdür hatırlarsınız, coğrafya kaderdir. Elbette coğrafya kaderimizdir. Burada yaşıyor olmak, burada doğmuş olmak bizim elimizde olmayabilir. Ancak burada yaşanan bir doğal afet karşısında kaybedilen hayatları coğrafya kaderdir cümlesiyle açıklayamazsınız. Çünkü aynı coğrafyada yaşayan ve aynı doğal afetle muhatap olan ama ölmeyenler de var. Sorunu çözmek için önce inkardan vazgeçmeliyiz. Biliyorsunuz kabullenme tedavinin en önemli safhasıdır. Uyuşturucu veya alkol bağımlılarına uygulanan tedaviyi düşünün. Önce kendileri gibi sorunlu insanlar önünde ''Benim adım şu, ben bir bağımlıyım.'' diye başlar hani sahne. Daha sonra içinde bulunduğu duruma nasıl geldiğini anlatmaya başlar. Bu insanın kendisiyle yüzleşmesidir. Bu yüzleşme sağlanmadan tedavi sonuç vermez, yani başlamaz hatta. Hasta ya da bağımlı olan kişi yine başa dönecektir ve sorun çözülmeyecektir. Her şey senin yüzünden oldu. Bu durumu kişisel olarak algılamamak gerek tabii. Senin yüzünden derken kastedilen ortada. Kurumsal yapılara dönüşen inançların sana, daha doğrusu insana yaptığı en kötü şey ne biliyor musun? Kurtuluşu veya ceza anlayışını bireyselleştirmiş olmaları. Semavi dinlerin de insanoğluna aşıladığı ana problem bu anlayış. Semavi derken göksel ya da gökten gelen anlamında söylemiyorum ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Yıldız tapımcılığı demek daha doğru olacak. Bu kurumsal yapılar Homo sapiens'in en ilkel dönemlerindeki beraber kurtulmak ya da birlikte yanmak, kaybetmek, beraber ölmek ortak düşünce sistemini yerle bir etti. Kendileri hızla kurumsallaşırken muhatap olduğu insan figürünü ceza ve ödül anlayışında bireyselleştirerek ona en büyük kötülüğü yaptı. Üstelik bu devletlerin desteğiyle her başa gelenin dozu bir tık daha arttırmasıyla gerçekleşti. Avcı toplayıcılar ilk ortaya çıktığında kurtuluşun veya ödülün ortak davranışlarla olduğunu keşfetmişti. Bir avı yakalarken ya da bir yırtıcıdan kaçarken yardımlaşmanın bireysel davranışlardan daha kesin çözümler verdiğine şahit oldu. O yüzden komünel bir yaşam formatı oluşturdu kendisine. Bu bin yıllar boyu böyle devam etti. Hayatta kalma içgüdüsünün en temel fonksiyonlarından bir tanesi bu. Sonuç olarak her canlı gibi bir tek amacımız var. Daha çok nefes almak ve daha fazla hayatta kalmak. Bu davranışı doğanın her yerinde görebilirsiniz. Suya ulaşmak için 40 metre kök salan bir ağacın ya da içinde bulunduğu rahatsız durumdan kurtulmak için debelenen bir karıncanın fotoğrafını çekmeye çalıştığınızda bunu mutlaka fark etmişsinizdir. Biz şu anda bu metinleri okuduğumuzda bu kurumsal yapıların, kilisenin, diyanetin, hatta bunların kuyruğu olan mezheplerin, tarikatların aynı taktiğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Böl, parçala ve yönet. Bu en eski taktik biliyorsunuz. Bizlerin kitlesel davranışları bu yapıların en çok korktukları şey. İnsanların uyanması ve bir fark ediş hareketi karşısında ne yapacaklarını şaşırırlar. Tarihte de günümüzde de örneklerini görmüşsünüzdür. O yüzden pazar ayinlerinde veya cuma hutbelerinde ababam bireysel bir kurtuluştan, meyve ağaçlarından, şarap ırmaklarından, hurilerden, neyse bunlar birer ayrıntı olsa da sonsuz bir huzurdan bahsederler. İşin ilginç tarafı bu taktiği ilk uygulamaya başladıklarının ve bunu ilk defa anlatmaya başladıklarının üzerinden o kadar sene geçti ki artık derken bin yıllardır bu kurumsal yapıların içlerinde bulunanlar bile aynı şeye inanmaya, aynı şeyi savunmaya başladı. Bireysel kurtuluş ve bireysel ödüllendirme. Eski metinlerde geçen Adem yaratıldı ifadesini anlatırken de bunu Adem bir bireymiş gibi anlatırlar. Bu masalı açıklarken aklımıza insanoğlu ifadesi gelmesin diye ellerinden geleni yaparlar. Süslerler de süslerler. Şeytan diye bir kavramı tiyatro sahnesi gibi Adem'in karşısına çıkarırlar. Ballandıra ballandıra meleklerle secde sahnesini anlatırlar. Bunların yaptıklarına akıl sır ermez. En ilginci de ne biliyor musunuz? Buna şizofrenik biçimde ilim demeleri. Ve hakikati fark edenleri, uyananları, kendileri gibi düşünmeyenleri cehaletle suçlamaları, hatta ölümle tehdit etmeleri ve katli vacip biçiminde hüküm vermeleri. Tam bir şizofreni örneği. Kurdukları üniversitelerde birbirlerine doçent, doktor, profesör gibi ünvanlar verip tartışmalarda ben ilahiyat okudum, ben hadis ilmi okudum, ben felsefe okudum gibi ifadelerle karşısındakilere üstünlük taslamaları. Sizler de mutlaka şahit olmuşsunuzdur eminim. Sen psikoloji kitapları okursun, jeoloji kitapları okursun, antropolojiyi hatmedersin, arkeoloji ve sanat tarihiyle ilgilenip geçmişten bu yana yaşananlarla ilgili çözümlemeler yaparsın, etimoloji okursun, tarih okursun ama bunların birçoğu karşısına gelip şöyle der. Ben hadis ilmi okudum, o dediğin öyle değil. Hadis ilmi. Zaten 3-5 tane Ebu'nun ya da İbni'nin tarihte yazdıklarını ezberleyen alim olmuş memlekette. Ne diyelim? Biliyorsunuz 2020 büyük olaylarla başladı. İranlı komutan Kasım Süleymani öldürüldü. Daha sonra İran ve Amerika arasında büyük bir gerginlik yaşandı. İran karşı hamle olarak füzelerle Irak'taki Amerikan üslerine saldırdı. Ukrayna uçağı füzeyle düşürüldü. İran yanlışlıkla düşürdük diye açıklama yaptı. 2019'un sonlarında başlayan yangınla Avustralya'daki milyonlarca hektar arazi yandı, milyonlarca canlı öldü. Dünyanın her yerinde depremler başladı. Biz de ülkemizde onlarca insanımızı kaybettik. Küba'da 7.7 büyüklüğünde deprem oldu ve en önemlisi Çin'in Wuhan kentinden yayılan bir virüs hala dünya gündeminde. Milyonlarca insanın bu virüsten etkileneceği öngörülüyor. Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etti. Daha bunlar ilk iki ayda yaşadıklarımız. Tabii tüm bunların üzerine komplo teorisyenleri devreye girdi. Her gün televizyonlarda boy göstererek bütün bu olanların nedenleriyle ilgili bir takım teoriler ortaya atmaya başladılar. Unutma. Her şey senin yüzünden oldu. Başkası yüzünden değil. Her şeyin sebebi sensin.